Yılın son finans merkezinden herkese merhaba, ben Açıl Sezen. Bu yılın son finans merkezinde yılı kapatırken piyasalarda gündem ne? Önümüzdeki yıla ilişkin beklentiler nasıl? Hisse senedi piyasasındaki tablo neleri içeriyor? Biraz bunlara değinmeye çalışacağız. Ayrıca yine tarım tarafında 2026 yılındaki beklentiler neler? Onları da İrfan Donat'la birlikte yorumlayacağız. Önce bugünün satır başlarında yılı kapatırken öne çıkan haberlerde neler varmış, onlara bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1.3, ithalat %2.6 artış kaydetti. Kasım ayında dış ticaret açığı yıllık %6.3 artışla 7.98 milyar dolara yükseldi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, enflasyonun ana eğilimindeki kalıcı iyileşmeye paralel olarak 2026'da para politikasında kademeli bir gevşeme beklediğini söyledi. Alparslan Çakar, TL mevduata yönelim eğiliminin 2026'da güçlenerek devam etmesini beklediklerini ifade etti. Çakar, kredi büyümesinin enflasyonla uyumlu ve kontrollü olmasını öngördüklerini de aktardı. Çin ekonomisi Aralık ayında imalat faaliyetlerinde yaşanan toparlanmayla yılı beklentilerin üzerine bir performansla kapattı. Ülkede imalat PMI endeksi Aralık ayında 49.2'den 50.1'e yükselerek 8 aylık daralma dönemini sona erdirdi. Bloomberg'un milyarderler endeksi verilerine göre dünyanın en zengin 500 ismi 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan süreçte servetlerine toplamda 2.2 trilyon dolar ekleyerek tarihi bir rekora imza attı. Hisse senedi piyasaları, kripto varlıklar ve değerli metallerdeki yükselişle desteklenen bu artış toplam kolektif serveti 11.9 trilyon dolara taşıdı. Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul yılı kapatırken 11.300 puan civarında bir hareketlilikle yılı kapatıyor. %0.6-0.7'ye yaklaşan oranda yukarı yönlü hareket var. 75 puan kadar yukarıda endeks. Bunun 22 puanı tek başına Aselsan'dan geliyor. Ama aynı zamanda bankalarda da alım olduğunu söyleyebiliriz. İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti sırasıyla endekse şu anda en fazla katkı veren hisse senetleri olarak Aselsan'ın arkasında yer alıyor. 4 bankanın toplam olarak endekse 26-27 puan kadar katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında ilk 5 hisse endeksi kabaca şu an itibariyle 3'te 2'sini puan olarak yukarı çekiyor demek mümkün. Bankalardaki getiri %1.6 civarında, sanayi endeksi ise %0.6 kadar yukarı yönlü hareketle devam ediyor an itibariyle. Kurlara baktığımızda 42 lira 96 kuruş dolar TL'de, 50 lira 59 kuruşsa euro TL'de bulunduğumuz yerler olarak görünüyor. Euro dolar çaprazı 1.1757'de, orada pek yaprak kıpırdamıyor. Dolar endeksi yılı 98-20'ler civarında bir kapanışa doğru taşımak üzere gibi görünüyor. Öte yandan Türkiye'nin CDS'lerine baktığımızda oldukça dalgalı geçen yılın sonunda 204 bas puanlar civarında bir kapanış geldiğini görüyoruz Türkiye'nin CDS'lerine, risk primine. Bu dikkate değer. Aynı zamanda tahvil piyasasına baktığımızda ise 2 yıllık tahviller %36.89'dan, 10 yıllıklarsa 28.96-29 civarından bir kapanış yapıyor. Bu sene için bono piyasası açıkçası önümüzdeki döneme ilişkin en çok tartışılacak alanlardan bir tanesi olacak gibi görünüyor. Dönelim Avrupa borsalarına bakalım, kapanışlar nasıl geliyor oradan. DAX endeksi zaten dün itibariyle noktalamıştı yılı. Diğer taraftan diğer borsalara baktığımızda Stoxx 600 endeksinin %0.1 kadar aşağıda gittiğini görüyoruz. Londra'da FTSE'de %0.1'in altında aşağı yönlü hareket var. Aynı zamanda Kakaran endeksinde Fransa'da %0.4'e yaklaşıyor kayıplar, %0.3 civarında kayıp var diyebiliriz. Diğer piyasalarsa nispeten dediğimiz gibi daha sakin. İspanya'da birazcık eksi var, onu da bir kenara not etmiş olalım. Dönelim buradan Amerikan vadelilerine bakalım. Kapanış öncesinde onlar ne ifade ediyor, ne diyor bize? %0.2 kadar Nasdaq vadelileri, 0.1 ise S&P 500 vadelilerini aşağıda görüyoruz. Hareketin büyüğü bu hafta emtia piyasasında oldu. Gümüş bir kez daha aşağı yönlü ivmesini sürdürüyor gibi görünüyor. Dolayısıyla an itibariyle 72 doların altına kadar bir kez daha geldi. Spot gümüşe baktığımız zaman oradaki kayıplar %5.8 civarında. Ama diğer tarafıyla vadeli işlemler üzerinden baktığımızda oradaki kayıplar %7'lere kadar gelmiş görünüyor. Öte yandan yine spot altının ons fiyatı 4312 dolar düzeyine geldi. 4500'leri gördükten sonra kabaca bir 200 dolar kadar altında düzeltme gördük. Ama diğer ürünlerle kıyaslandığında oldukça düşük buralardaki düzeltmeler, en azından onu söyleyebiliriz. Bakır %2'ye yakın aşağıda, palladium %3.6 kadar aşağıda. Yani bu değerli metaller şu an itibariyle biraz daha sarsıldı bu hafta. Gelecek yılın başlangıcını bir görmek lazım, nasıl şekillenecek diye. Buralarda dalgalanma arttığı için önümüzdeki süreci biraz daha farklı gözle değerlendirmek gerekecek gibi. Yılın başlangıcı önemli değişikliklere ve dalgalanmalara namzet mi, ona bakacağız diyelim. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra şimdi gidiyoruz araştırma masasına. Sevcan Ersözlü bizleri bekliyor. Sevcan, Amerikan piyasaları, Avrupa piyasaları çok hareketli olmadığı için aslında gelen açıklamalar biraz daha 2026 yılına ilişkin Çin'den veriler ve bakış açısıyla daha net şekilleniyor. Biraz belki burada hem Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in açıklamalarına bakmakta fayda var. Çünkü bir yandan ekonomiyi destekleyecek bir eylem planı açıkladılar 2026 yılı için. Hem gayrimenkul piyasasını destekleyecekler, hem aynı zamanda Merkez Bankası'nın yapacağı sınırlı parasal genişleme yoluyla bono piyasası üzerinden de belli ölçüde destek sağlayacaklar. Çok büyük oranlar değil Çin ekonomisinin makroekonomik çerçevesiyle kıyaslandığında. Ama sonuçta sanayinin de geri döndüğü bir ortamda Çin için kim ne diyor biraz konuşulmayı hak eder.
Sanayinin geri döndüğü ortamda Çin ekonomisini yönünü hizmet ekonomisine çevirmek istiyor. Ve bu vizyon gelişimi tam da Amerika ile arasındaki gelişen gümrük tarifesi tartışmasıyla beraber de başlamıştı. Amerika her geçen gün ekonomisini bir miktar daha sanayi sektöründe ağırlıklandırmak isteyen bir perspektifle karşımıza çıkmıştı. Trump 2.0 yönetiminde Çin ekonomisi ise mevcut durumdaki konut piyasasının yarattığı ekonomi üzerindeki tahribatı artık önüne geçmek için ve bununla beraber iç talebi güçlendirmek için hizmet ekonomisine dönmeye yönelik açıklamaları takip etmiştik zaten. Çin cephesinden gelen 5 yıllık eylem planında da benzer açıklamalar vardı. Ama Çin ekonomisi yeni bir teşvik paketi, bununla beraber teşvik paketinin finansmanında da ultra uzun tahvil ihracı ile beraber Ocak ayında yeniden karşımıza çıkıyor. Teşvik paketine baktığımızda 51 milyar dolarlık kamu harcama paketinin olduğunu takip ediyoruz. Burada kaynağın 1000 farklı projeye ayrıldığını takip ettik. Kentsel altyapı projelerine ayrıldığını takip ediyoruz. Yüksek standartlı aslında arazi ve kentsel dönüşüm üzerine gelen projeleri takip ediyoruz. Lojistik üzerine projeleri takip ediyoruz. Ve elektrikli araçlarda da %12'sine kadar 20 bin yuanlık bir aslında teşvik ve finansmanın olduğunu takip ediyoruz. Bununla beraber akıllı telefon, tablet gibi giyilebilir yeni teknolojik ürünler gibi alanlarda da kapsamın artırıldığı, yani bir miktar daha iç tüketimin kuvvetleneceği, altyapının önem kazandığı bir perspektifle karşımıza çıkıyor. Sabah saatlerinde zaten 8 aylık düşüş serisinin ardından Çin PMI verisinde 50 eşik değerin üzerine geldiğini takip etmiştik. Burada da yüksek teknoloji imalatı Çin PMI'ni yukarı çekmişti. 52,5 seviyesinde mevcut durumda teknoloji sektörünün imalat PMI verisi. Hizmet PMI'nin 2 ay üst üste daraldığını takip etmiştik ama girdi fiyatlarındaki 53,1'lik artış bununla beraber üst üste daralmayı göstermişti. Geniş çaplı bir teşvik planı geliyor, açıklanıyor dedik ve bununla beraber Ocak ayında ultra uzun tahvil ihracı gerçekleştireceğini ifade etti. Toplamda 9 milyar dolar seviyesine tekabül ediyor. Normalde aslında birinci çeyrek itibariyle beraber bu uzun vade tahvil arzının bir miktar artacağını takip edeceğiz. Daha öncesindeki takvimi 2-3 ay ilerideydi. Yani bu takvimi öne çeken bir perspektifle beraber karşımıza çıktığını takip ediyoruz. Bununla beraber ne oldu? Aslında endeksi de teknoloji sektörüyle beraber, yapay zeka şirketleriyle beraber, Nvidia'ya rakip olabilecek yeni şirket üretme çabasıyla beraber rekor seviyelere ulaştı. S&P 300 endeksine baktığımızda %21'lik getiriyle beraber karşımıza çıkıyor. MSCI Çin Endeksi dolar bazlı %29 getirdi. S&P 500 %17 getiri sağlamışken 2017'den bu yana aradaki farka baktığımızda %12 ile beraber Çin Endeksi daha pozitif ayrıştı diyebiliriz. Bununla beraber de aslında şunu da söylemekte fayda var. Döviz de güçlendi. Çin yuanı dolar karşısında 2020'den bu yana en güçlü performansını yaşadı. Çin borsaları 2020'den bu yana en güçlü performansını gerçekleştiriyor ve bu cephede gelen açıklamalarda Çin yuanının daha da güçleneceğine yönelik de yeşil bir ışık yakıldığını söylemek mümkün. Mevcut durumda dolar karşısında 7 seviyesi, dolar Çin yuanı paritesi 7 seviyesinde yıl içerisinde %4,5 değerlendiğini takip ettik. Daha da değerleneceğine yönelik beklenti var. Çin ekonomisi %5 büyüyecek beklentisi var 2025 yılı içerisinde. 2027-2028 döneminde %4,5 seviyesinde. Daha öncesindeki uzun dönem patikada aslında 2021 yılında %8'lik büyüme perspektifi takip etmiştik. Çin ekonomisi %5'i yakalayabilir mi? Ve mevcut hizmet ekonomisi dönüşümü enerji talebiyle beraber Çin ekonomisini yapay zeka sektörüne, teknoloji sektörüne nereye götürür? Hep beraber takip edeceğiz diyebiliriz.
Sevcan, teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümle yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin bu bölümünde ilk olarak gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. Ceren, Avrupa borsalarının kapanışları üzerinden biraz değerlendirme yapmak lazım. Uzun süre sonra ilk defa Avrupa hisselerinin Amerikan hisselerini yendiği bir sene geçirdik Zira.
Evet Açıl, bugün aslında çoğu Avrupa borsası kapalıydı. Bazı Avrupa borsaları da yarım gün işlem gördü ve bu sene baktığımız zaman gelen tabloya rekorlarla dolu bir yıldı Avrupa endeksleri için. Stoxx 600 endeksi yılı %16'lık yükselişle tamamladı ve böylelikle 2021'den bu yana en güçlü yıllık performansını kaydetti. Dolar bazında S&P 500'ü de geride bıraktı bu performansıyla. Diğer tarafta Alman DAX endeksi yıl başından bu yana %22 oranında değer kazandı. 6 yılın en güçlü performansını gösterdi. İspanya borsası ise yılbaşından bu yana %50 oranında değer kazanarak 1993'ten bu yana en güçlü performansını sergiledi. Yani yaklaşık 32 yılın en güçlü performansıydı İspanya borsasında. Tabi burada sahneyi bankalar aldı. Bankalarda özellikle güçlü karlılık ve hissedarlara yapılan ödemeler sayesinde %65 değer kazandı bankacılık endeksi Avrupa'da. Yükselişe liderlik ettiğini gördük. Diğer tarafta 2026 yılına baktığımız zaman stratejistler iyimserliğin devam edeceğini öngörüyorlar. Özellikle ABD borsalarına kıyasla Avrupa için iyimser olmalarının en büyük nedeni şimdiye kadar Wall Street'te kazançları sürükleyen pahalı teknoloji hisselerindeki olası balona karşı Avrupa borsanın çok daha düşük maruziyetinin olması. Aynı zamanda dolarda değer kaybının da devam edeceği varsayımıyla beraber Avrupa'da geride kalmış bazı hisselerin öne çıkabileceğini ifade ediyorlar Berenberg analistleri. Diğer tarafta bankalara baktığımız zaman bazı bankalarda %95'i aşan primler vardı yılbaşından bu yana. En iyi performansı hangi bankalar göster diye baktığımız zaman Banco Santander, Societe Generale ve Commerzbank hisseleri öne çıktı. JP Morgan analistlerine göre şu anda bankalar mükemmel bir ortamda işlem görüyorlar ve 2026'da Avrupa'da görünümün daha iyi olacağı beklentisiyle bu rallinin devam etmesini bekliyorlar Avrupa bankalarında. Diğer tarafta tabii Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken savunma hisselerine talep arttı. Trump'ın Avrupa ülkelerinden savunma harcamalarını artırmalarını istemesi, aynı zamanda Almanya'nın ordusunu desteklemek amacıyla milyarlarca euroluk borçlanmaya gidecek olmasının etkisiyle Rheinmetall hisleri mesela yılbaşından bu yana %151 oranında değer kazandı. İspanya'da Indra Sistemas şirketi %180 oranında değer kazandı. Yani aslında savunma hisselerinde yılbaşından bu yana çok güçlü performanslar kaydedildiğini gördük. Morgan Stanley analistleri savunma tarafında da aslında rally'nin devam edeceğini öngörüyorlar. Her ne kadar şu anda Ukrayna'da barış görüşmelerinde anlamlı bir ilerlenme sağlanmış olsa da yakın vadede aslında barışın çok da mümkün olmadığını söyleyen çok fazla kurum var. Mesela Morgan Stanley'e göre 2026 yılında özellikle savunma şirketlerine yön verecek temel unsur ülkelerin savunma bütçelerini açıklayacak olmasıyla şirketlerin hedeflerinde yukarı yönlü revizyona gitmesinin muhtemel olduğunu ifade ediyorlar. Jeopolitik endişeler tabii damga vurdu 2025'e. Kıymetli metalleri olan talep arttı. Bu da madencilik hisselerinin öne çıkmasına yol açtı. Altın ve gümüş üreticisi şirketler çok iyi performans sergiledi Avrupa'da. Fakat diğer tarafta tabii değerli metallerdeki yükselişin kaybettirdiği şirketler de vardı. Mesela mücevher üreticisi Pandora hisseleri yılbaşından bu yana %47 geriledi. Temel nedeni özellikle gümüşteki rekor yükseliş şirketin maliyetlerini artırdı. Aynı zamanda Trump yönetiminin Tayland'a yönelik tarifeleri de endişelerin artıran bir başka unsur oldu. Puma hisseleri de en çok değer kaybedenler arasındaydı. Yılbaşından bu yana Puma hisselerinde yaşanan değer kaybı %50'ye ulaştı. Perakende şirketler arasında en kötü performans sergiledi ve şimdiye kadar tarihinin en kötü yılını kaydetti Puma. Zayıf karlar hedeflerin ötelenmesine yol açtı, maliyet kesintilerine yol açtı ve daha da önemlisi Vietnam'a yönelik ABD tarifeleri şirketin riskini artırdı. Çünkü Vietnam Puma'nın önemli üretim merkezlerinden biri konumundaydı. Avrupa'da otomotiv şirketleri de kaybedenler arasındaydı. Otomotiv endeksi ikinci yılında üst üste düşüşle tamamladı açıl sezon.
Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Şimdi tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikteyiz. İrfan, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk hocam.
Bir, tarım sektöründe 2025'i değerlendirdik seninle. 2026'ya ilişkin beklentileri yorumlayacağız şimdi. Fakat Ziraat Don'la başlıyoruz yine.
Aynen öyle, çünkü aslında bu hikaye olmasaydı ben 2025'ten 2026'ya devreden riskler arasında iklim şokları var, devam edecek diye başlayacaktım. Hani bu konuyu da teyit eder gibi bir gelişme oldu. Yönetmenimizden rica edersek iki tane Türkiye haritası şimdi ekranlara gelecek. Biz belki radyodan dinleyenler için de tarif etmek lazım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Ziraat Don risk haritası bu. Ve deyim yerindeyse Türkiye 2026 yılına donarak girecek açıl. Özellikle 1 Ocak Perşembe'yi 2 Ocak Cuma gününe bağlayan gece ve 2 Ocak Cuma'yı 3 Ocak Cumartesi gününe bağlayan 2 gece. Türkiye'nin neredeyse tamamında Ziraat Don yaşanacak ve büyük bölümünde de çok kuvvetli kategorisinde Ziraat Don yaşanacak. Yani şu anda ekranlara geliyor. Koyu lacivert bir Türkiye haritası var karşımızda. Bu da aslında yine bir risk anlamına geliyor. Ama şunun hemen altını çizelim. Yani panik havası da yaratmaya gerek yok. Şu anda mevsim itibariyle ağaçlar uykuda olduğu için hani biz risk daha az, onu söyleyelim, kenara koyalım. Yani şu haritayı biz yine Nisan ayında ya da Mayıs ayında görseydik felaketti, tamam, afetti. Ki biz bunu Nisan'da yaşadık, buna benzer bir haritada yaşadık. Şimdi bu dönemde hangi ürünler riskte? Açık tarla ve bahçelerde kışlık sebze ve meyveler. Örnek veriyorum, lahana, karnabahar, efendim söyleyeyim, hala dalında olan narenciye belirli bölgelerde. Bunlar risk altında. Dolayısıyla bu iki gece, özellikle bu iki gece, ama şunu da söyleyeyim, bu gece de Ziraat Don var Türkiye'de belirli bölgelerde, bu kadar yaygın olmasa da. Yani bu 5 günlük sürede bu gece dahil olmak üzere bir Ziraat Don etkisi var. 1-2 Ocak ve 2-3 Ocak arasında tüm Türkiye'de var. Sonraki günlerde de 4 ve 5 Ocak'ta da Orta ve Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli bir Ziraat Don olacak. Dolayısıyla dediğimiz gibi açık tarla ürünleri de üreticilerin dikkatli olması gerekiyor. Örtü altı üretim yapanlar, her ne kadar bu sera üretimi kontrollü bir üretim modeli olarak ön plana çıksa da, şiddetli kuraklık dönemlerinde ısılardaki ani düşüş seralarda da etki yaratabiliyor. Dolayısıyla burada da önlem şart. Hatta sana şunu söyleyeyim, havuç, turp, halen kısmen devam eden hasatlar var bazı bölgelerde. Bunlar toprak altında biliyorsun ürünler. Orada bile üreticilerin toprak üstü yüzeyde tül kullanıyorlar dona karşı koruma amaçlı. Bu tür şeylere başvurması gerekebilir. Çok böyle %1-2 belki kalmıştır şeker pancarı hasadı, aslında bitti ama hava şartlarından dolayı erteleyenler olabilir. İç Anadolu bölgesinde özellikle. Onların da yine risk altında olduğunu en azından bu vesileyle uyaralım. Yani 2026'ya biz yine İklim riskleriyle giriyoruz. Çünkü biz bu riskleri hem Ziraat Don, hem kuraklık, hem dolu yağışlı olarak 2025'te yaşamıştık. Faturası da çok ağır olmuştu. Hatta o faturayla ilgili seninle biz çarşamba günü genel anlamda bir tabloyu çizdik ama cuma günü de TÜİK biliyorsun bitkisel üretim istatistiklerini yayınladı. Tam net rakamları paylaştı. 2025 yılı itibariyle yaşanan Ziraat Don'un meyve üretimindeki kaybı %31 civarında.
İnanılmaz büyük rakam.
Evet, yani sana şöyle söyleyeyim,
İnanılmaz
hatta
büyük rakam ya.
Kayısının %74'e gitmiş açıl. Kayısı da. Kirazda %71, vişnede 64, Antep fıstığı %61,5. Burada yine periyodiste de var. Var yılı yok yılı, onun da etkisi var ama işte ayvada %58. Yani birçok meyve tarafında 8.8 milyon ton bir kere biz meyvede kayba uğramışız. Sırf Ziraat Don'dan dolayı. Yine şeye baktığımız zaman, TÜİK verilerine baktığımız zaman tahıl grubunda ciddi bir kayıp var. Orada 12.3 ama buğdayda %14'e yakın bir kayıp var. Arpada %26'ya yakın bir kayıp var. Burada da kuraklık etkisini görüyoruz. Kuru baklagiller tarafında baktığımız zaman yeşil mercimekte %58 gibi bir %38 gibi bir kayıp var. Özür dilerim 58. Kırmızıda %38. Yani dolayısıyla biz bu iklim şoklarının faturasını bu yıl ciddi şekilde ödedik ama 2026'da da o riskler devam ediyor. Çünkü hep diyoruz ya bu bizim artık yeni normalimiz. Hatta şunu söyleyeceğim. Yani bizim 2026'da belki de konuşacağımız en önemli meselelerden biri tarım ve gıda açısından su olacak. Her ne kadar bu aralar Türkiye'nin belirli bölgelerinde kar yağışları başladıysa ki bu sevindirici bir haber. Ben bugün Bolu'dan bir üreticimizle yayın yaptım tarım analizde. Hindi üretimini konuşuyorduk. Dedi ki şu anda 30-40 santim kar var. Bu çok güzel bir şey. İnşallah Türkiye'nin genelinde olması gereken miktarlarda o karlar yağar. Çünkü yeraltı su kaynaklarımız ciddi şekilde azaldı. Bu da bizde üretim açısından çiftçi üzerinde bir baskı yaratıyor ve zorunlu olarak üretim deseni değişiyor. Hatırlayacaksın Aydın Söke'de su olmadığı için pamuk üretilen ovada bu içinde bulunduğumuz dönemde yani 2024-2025 sezonda pamuk yerine arpa, buğday, ayçiçeği gibi ürünlere çiftçi kaydı. Şimdi Karacabey'de su kısıtı var. Orada çeltik üretimi yasaklandı. Yani biz 2026'da yine bu konuları konuşacağız. Fırsat tarafına bakarsak olumlu şeyler de olabilir. Şöyle ki bu su kısıtından dolayı zorunlu olarak tahıl tarafındaki üretime kayan üreticilerimizin de etkisiyle buğday ve arpa ekiliş alanlarında artış var açıl. Eğer iklim orada bir sürpriz yapmazsa yani olumsuz iklim şartları orada üretimi olumsuz etkilemezse 2026'da yine rekora yakın ya da rekor seviyede buğday arpa üretimini konuşabiliriz işler yolunda giderse. Bu önemli. Niye önemli? Gıda arz güvenliği ve stratejik ürün olarak tabir ettiğimiz için bu ürünleri Türkiye'nin elinin güçlü olması gereken alanlardan bir tanesi. Ama diğer tarafta konuşacağımız mevzulardan biri gıda enflasyonu olacak. Çünkü önümüzdeki hafta muhtemelen Ulusal Süt Konseyi toplanacak. Tekrar çiğ süt tavsiye fiyatının revize edilmesi noktasında. Çünkü üretim maliyetini açıkladılar. 19 lira 60 kuruş gibi bir rakam var şu anda ortada tavsiye fiyatı. Süt üreticilerin beklentisi 27 lira. Nasıl bir rakam açıklanacak onu göreceğiz. O rakamla birlikte asgari ücrete gelen zam, çiğ süt tavsiye fiyatındaki artış bunların hepsi önümüzdeki haftadan sonra, çünkü bu Şubat'tan itibaren geçerli olacak muhtemelen bu fiyat. Dolayısıyla Ocak sonu Şubat'tan itibaren biz süt ve süt ürünleri tarafında yine etiketlerde bir fiyat hareketi görebiliriz. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Et tarafında da yine biliyorsun et ve süt kurumu İstanbul ve Ankara'da belirli zincir marketlerle dernek çatısı altında yıl sonuna kadar yani bugün itibariyle aslında bitiyor o. Kuşbaşı ve dana kıymada fiyatları sabitlemişti ithalat yoluyla gelen ürünler şeyle. Şimdi bu bitiyor. Sonra yarına itibaren ertesi günü haftaya nasıl bir fiyat seyri olacak ya da bu devam ettirilecek mi? Bunların hepsini takip edeceğiz ama yine sanki gıda enflasyonunun dönem dönem gündeme geleceği, konuşulacağı, tartışılacağı bir yıl bizi bekliyor gibi geliyor. Bugünkü sinyallerden yola çıkarak söylüyorum.
İrfan Donat çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için iyi bir sene temenni ediyoruz. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında son bölümle yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Amerika'dan işsizlik maaşı başvuruları geldi. 200 binin hemen altında gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla dikkate değer rakamlar. Biz bu bölümde piyasanın yıl sonu kapanışını konuşmak için Colendi Menkul Değerler'e gideceğiz. Araştırma analisti İbrahim Şişman bizlerle birlikte. İbrahim hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Şimdi yılın kapanışını yapıyoruz. Dolayısıyla aslında bu sene Borsa İstanbul açısından baktığımızda pek de iyi bir sene olmadı. Hem enflasyona karşı geride kaldı, hem aynı zamanda alternatif getirilerin karşısında çok ezilen bir Borsa İstanbul yapısı gözlemledik. Dolayısıyla aslında gelecek seneye ne vaat ediyor? Bir parça belki buna odaklanmakta yarar var. Özellikle biz piyasada oyuncuların, diğer kurumların yapmış oldukları analizlere bakarsak kabaca bir %30 ile 40 arasında değişen yukarı yönlü potansiyel raporları görmeye başladık. Sizin kurum olarak bakışınız nasıl?
Evet, yani özellikle biz bu yıl birçok enstrümana karşı bu zayıf performansın hem bu yıldan kalan bir miktarını hem de önümüzdeki yılki aslında beklentilerle beraber daha iyi bir potansiyel barındırmasını bekliyoruz. Tabii diğer enstrümanlarda da ilgi bir miktar daha belki yılın başında devam etmesinde burada öngörülebilir. Ancak hisse senetlerinin özellikle bu yıl küreselde yaşanan bunca rallinin çok gerisinde kaldığını görüyoruz. Tabii bunun birkaç başlığı vardı elbette. Hem enflasyon muhasebesinin buradaki finansallardaki olumsuz etkisini uzun bir süre görmeye başlamıştık ki bunun etkilerinin azaldığını takip ediyoruz. Diğer taraftan finansallardaki toparlanma ve Türkiye'nin makro açıdan baktığımızda da aslında birçok noktada olumlu gelişmelerinin henüz fiyatlanmadığını burada takip ediyoruz ki CDS seviyesinin 200'e çok yaklaştığını ve artık kredi derecelendirme kuruluşlarının da özellikle Ocak ayındaki raporlarının da bir miktar daha dikkat çekmesini bekliyoruz. Hem gelişmekte olan ülkeler arasında hem küresel piyasalardaki bu negatif ayrışmanın elbette ki yüksek faizli ortamdan geçtiğimizin de aslında bir çıktısı olarak da belki değerlendirmek gerekebilir ama biz de kurum olarak aslında piyasadaki beklentilere paralel olarak 2026'nın borsa yılı olmasını açıkçası bekliyoruz.
Peki buradaki yükseliş hareketinin nereden gelmesini bekliyorsunuz ağırlıklı olarak? Çünkü faiz indirim süreci devam edecekse bunun doğal olarak bankalara bir katkı sağlaması beklenir. Bankalar çok dalgalı bir yıl geçirdi bu sene. Dolayısıyla hani öz kaynak karlılıklarının nereye doğru gidebileceğini, buralardaki potansiyel hareketleri nasıl etkileyebileceğini varsayıyorsunuz?
Tabii yani bizim burada özellikle 2025 yılında aslında her ne kadar performans olarak iyi bir yıl geçirmesek de yabancı yatırımcının kümülatifte 2 milyar dolarlık ve son 7 yıllık aslında perspektifte de para girişinin olduğu da bir yılı takip ediyoruz. Haliyle burada makro çerçeveye baktığımızda faiz indirimlerinin devam etmesini ve bu dezenflasyonun süreçle beraber aslında bankacılık ve yüksek net iskontolarına sahip holdinglerin ilk başta aslında bu işi göğüslemesini bekliyoruz. Tabii onun devamında yine katma değeri yüksek sanayi şirketlerinin elbette ki performansı burada önemli olacaktır. Belki burada küreselle cazip koşullara ulaştığında aslında hizmet sektörünün ve havacılık sektörünün tekrardan burada endekste aktif rol almasını bekleyebiliriz. Tabii bu bütün bunları değerlendirdiğimizde ki faizlerdeki inişlerin aslında hissedilebilir noktada nitekim yeniden burada sanayi şirketlerinin yatırım iştahının artması da bir o kadar önemli olacaktır. Tabii borsadaki endeks ağırlığına baktığımızda banka ağırlığının burada çok yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Hem son dönemlerdeki tahvili olan girişin tahvil getirilerini banka bilançolarda iyileştirmesini hem de net faiz marjlarıyla beraber aslında ciddi bir katalist etki oluşturmasını haliyle yabancı yatırımcının bu yılki belki çok yüksek getiri olmasa da önümüzdeki yıla dair de bir hazırlığı şeklinde de değerlendirebiliriz.
Burada sanayi tarafı tabii bu sene biraz farklı ayrıştı. Dolayısıyla hani sanayinin kendi içerisinde homojen bir yukarı yönlü ivme potansiyeli görüyor musunuz? Bu bir. İkincisi, farklılaşma olacaksa hangi sektörleri daha çok önceliklendirirsiniz? Bu iki. Üçüncüsü de tabii enflasyon muhasebesinin uygulanmayacak olması ne kadar fark ettiriyor buradaki bakış açısında?
Tabii yani şimdi enflasyon muhasebesinin en büyük zarar kalemlerine baktığımızda öncelikle nakdi güçlü olan şirketler tarafında bir parasal kayıpları biz burada takip etmiştik. İkincisi stoklarla ilgili problemleri görmüştük. Hem enflasyonun artık çeyreklik bazda da düşük seviyelere gelecek olması hem de sanayi şirketlerinde en azından ilk etapta VUK tarafında uygulanmayacak olan enflasyon muhasebesinin de ki devamında aslında tamamen kalktığında buradaki pozitif katkıyı parasal kayıplar tarafında görmemiş olacağız. Ki nitekim aslında enflasyona göre arındırarak bakılan karlılık rasyolarının burada nominal olarak bir değerlendirme paritesine geleceği için bu parametre de aslında bir o kadar önemli olacaktır. Tabii sizin bahsettiğiniz gibi burada sektörel ayrışmalar, sanayi şirketleri diyoruz ama oradaki dinamik yapılar da çok farklı. Burada katma değeri yüksek olan savunma sanayisinin bu yıl endeksi olan katkısını da çok farklı bir noktada aslında inceledik. Elbette ki burada inovasyon, özellikle yapay zeka temasına uygun yatırım yapacak olan şirketler çok sınırlı olsa da aslında burada katma değerim ve 2026 temasına uygun olan şirketleri belki görmek gerekiyor. İhracattaki son dönemlerdeki zayıf seyri görmüştük ama Euro paritesindeki şu an bulunduğumuz seviyeler ve özellikle Avrupa'daki yapılan yatırımlar hem de coğrafi olarak da jeopolitik risklerin azalması ve bölgemizde oluşabilecek inşaat potansiyelinin de aslında sanayi grubunu desteklemesini bekliyoruz. Tabii burada Avrupa ile 2026 yılında nitekim karbon vergileri hayatımıza gelecekler ve bu da tekrardan aslında ağır sanayi şirketlerinin de bir enerji yatırım döngüsünü beraberinde getirecek. Bu da hem enerjide altyapı tarafında hem de şirketlerde aslında bir burada dönüşüm hikayesini başlatacağı için çok yönlü belki bakmak gerekiyor ve yıl içerisinde çeşitli aslında gruplardaki hareketlikleri de izleyebiliriz.
Burada bu senenin biraz dinlenmiş olan çeşitli hisseleri vardı. Başta Türk Hava Yolları gibi büyük ağırlığı olan hisseler olmak üzere. Önümüzdeki sene buralardaki potansiyelleri nasıl görürsün diye de merak ediyorum.
Tabii yani özellikle bu tarafta maliyet baskısıyla bu yıl karşı karşıya kaldılar ve hizmet sektörü, havacılık sektöründeki büyüme aslında bu yılki performansı belki birçok portföy yöneticilerini de burada şaşırtmış bir sonuçla karşımıza gelmiş olabilir. Aslında çok güçlü bir kasımız. Havacılık tarafındaki çarpanların özellikle Türk Hava Yolları'ndan bu denli cazip çarpanlar belki küresel emsallerine göre farklı potansiyeller barındırıyor. Çünkü burada büyüme temaları da var. Ki nitekim işte Pegasus'un yeniden bir satın aldığı havayolu şirketi olmuştu. İnorganik büyümeler de devam ediyor. Ama bütün bunlarla beraber bir miktar döviz bazlı geliri olup ve giderlerinin TL'ye endeksli olması çok fazla aslında bu yıl piyasa tarafından fiyatlanmadı ki yılbaşından beri petrol fiyatlarına baktığımızda %17'lik bir geri çekilme var. Aslında önemli bir gider kaleminde de iyileşme olmuştu. Ancak ilk çeyrekte yapılan burada ücret artışlarının etkisi biraz maliyetler tarafını baskıladı. Tabii 2026 yılında bu denli etkili olmayacağını düşünüyorum. Ve haliyle büyüyen bu kapasitelerle beraber çok daha cazip çarpanlarla ayrıca belki sınayiden önce hizmet sektörünü ve havacılığın burada ilgi görmesini bekleyebiliriz.
Burada özellikle bu sene MSCI endeksleri açısından bakıldığında da Türkiye'de MSCI Türkiye endeksinin diğerlerine göre ciddi anlamda geride kaldığını gözlemledik. Şimdi önümüzdeki yıla baktığımızda buraları yakalama potansiyeli ya da oralara yakınsama potansiyelini ne kadar görüyorsunuz diye merak ediyorum.
Tabii yani özellikle 2025 yılındaki performanslara baktığımızda fon akımları anlamında da çok zayıf bir performans geçirdiğimiz aşikar. Tabii bunun 2026 yılında mali politikalarının, para politikalarının da desteğiyle aslında bunun telafi edilmesi elbette ki ilk beklentimiz ve bu da birçok aslında noktada belki de 2026-2025'in telafisi olacağı şeklinde de yorumlayabiliriz ki bu açıdan baktığımızda elbette ki şu an cari çarpanlarımız çok düşük değil ama gelecek vadeye doğru baktığımızda burada bir potansiyel ivmelenme söz konusu olabilir. Haliyle 2026 yılı elde ettiğimiz bu durumunda birazcık daha aslında kazanımların korunması yılı ve tekrardan bir açılma yılı, bir büyümede de çünkü biz çok büyük bir feragat etmedik. Her ne kadar burada inşaat teması ön plana çıkmış olsa da küreselden bence ayrıştığımız noktaları da en azından farklı ne yapabiliriz şeklinde değerlendirmek gerekebilir. Çünkü Türkiye'nin dünyadaki kompozisyonuna baktığımızda orada üst ligdeki sektörlere özellikle yapay zeka teknoloji gruplarına doğru da eğilmesi elbette ki elzemdir. Tabii MSCI endekslerinin burada çok gerisinde kalmış olmamız yatırım yapılabilir seviyelerinde uzak olduğumuzdan da bir miktar kaynaklanıyor. Bunun da çözümü aslında alınan kararların da her ne kadar gecikmeli de olsa burada derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'ye vereceği takdirle beraber bu yıl en azından bir normalleşme görebiliriz ki bu da bizi diğer MSCI endekslerine göre daha pozitif ayrıştıracaktır.
İbrahim Şişman, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığın için. Hem sana hem de tüm Kolendi ailesine mutlu, güzel seneler diliyoruz. Programımızın sonuna gelirken bu yılın finans merkezine, son finans merkezine noktayı koyarken Bloomberg'un yapmış olduğu bir röportajı paylaşacağız sizlerle. Capital Alpha Partners'ın kurucu ortağı James Lucia'nın açıklamaları var. Lucia hem Trump dönemiyle ilgili aslında zirve döneminden dip dönemine geçiş olabileceğini, ara seçimlerde Kasım ayında hezimete uğrama potansiyeli olduğunu söylüyor. Hem de bu sene o kadar da fazla etki üretmemiş olan tarifelerin gelecek sene biraz daha fazla etki üretme potansiyelinden bahsediyor. Bu röportajla veda edeceğiz sizlere. Herkese mutlu, bereketli, çok güzel bir sene temenni ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
James Lussier bizimle beraber Capital Alpha'nın kurucu ortağı. ABD ekonomisinin bir arabaya benzetiyor ama gümrük tarifeleri nedeniyle Trump'ın bu arabayı el freni çekili halde kullandığını söylüyor. Şimdi biraz bunu açmanı isteyeceğim. Acaba tam olarak neden böyle bir arabaya benzetiyorsun? Özellikle tarifeler nedeniyle Trump'ın arabayı el freni çekili şekilde kullandığını söylemekle neyi kastediyorsun? Evet, Trump'ın temel sorunu şu, yani birçok açıdan sağlam temellere sahip bir ekonomimiz var ve çok büyük bir vergi indirim paketine de yeni geçtik. Yani bu mali açıdan turbo şekilde harekete getirecek nitelikte. Yeni bir fabrika kurup aynı yıl içinde tamamını gider yazabilmek, %100 amortisman uygulamak, diğer tüm bu cazberg avantajları çok güçlü bir yatırım teşviki yaratmalıydı. Yani Trump'ın ilk döneminin insanlar, önceki Trump yönetiminin ilk ya da ikinci yılları gibi olmasını bekliyordu. Teşviklerin ekonomiyi sürüklediği, paranın doğrudan orta sınıfa, özellikle çalışan kesime aktığı bir dönem ama şu anda ekonomi senin de benim gibi insanlar için iyi hissettiriyor. Bir yapay zeka patlaması yaşanıyor ama tarifeler nedeniyle bu olumlu hava doğrudan, yani sıradan vatandaşa yansımıyor. Bunun sebebi küçük işletmelerin tarifeler yüzünden nasıl yatırım yapacaklarını bilememeleri. Tarifelerin ne zaman ve nasıl devreye gireceğini bilmiyorlar. Bu da işte sermaye yatırımlarını baskılıyor. Aynı zamanda kurumlar vergisi oranını 8 puan düşürdüğümüz dönemde olduğu gibi istihdam yaratmıyorlar ve ücretleri artırmıyorlar. Yani insanlar Trump kazandığında daha fazlasını bekliyordu ama daha az istihdam, sınırlı ücret artışı, yapışkan bir yaşam maliyeti var. Dolayısıyla bir tedirginlik yaratıyor bu. Acaba neden bu kadar kötü bir tüketici güvenine sahibiz? Aslında pek çok kişi için ekonomi iyi gözüküyorken, yani insanlar şu anda bu yüksek yaşam maliyetleriyle ayak uydurup uyduramama konusunda biraz endişeli gibi duruyor. Evet, buna değinmeni sevdim çünkü yani bir noktada beni rahatsız eden bir şey var. O da şu, burada bizim ağırladığımız kişiler, yani işte mesela belki de ya özellikle hisse senedi piyasasındaki kazançlar ya da ev sahibi olmak için üst gelir gruplarının kendini daha güvende hissetmesi anlaşılır ama K şeklinde ekonominin alt basamağında yer alan, zorlanan bir kesim var. Bir ekonomi için acaba bu durum ne zaman problematik hale gelir? Bunun sinyallerini görmeye başladık mı? Ya ben bunun alt yarıdan ziyade alt 3'teki hatta alt 5'te 4'ü ilgilendirdiğini düşünüyorum. Yani buradaki sorun şu, insanlar yılın sonunda çok büyük güçlü bir vergi teşvik paketinin geleceğini biliyordu. Deregülasyonun geleceğini de biliyordu ama bir yandan da aylarca süren gümrük tarifeleri hikayesi vardı. O kadar kötü olmadı Ağustos'a gelindiğinde ama şirketler bu süreçte beklemede kaldı. Yani olumlu iklimden yararlanmadı, tarifelerin netleşmesini bekledi. Stok yaptılar, tarifelerden kaçınmak için siparişlere öne çektiler. Şimdi yeni yıla giriyoruz. Noel sezonu stokları tükendi. Çoğu ciddi ekonomist sana şunu söyler. Yani tarifelerin tüketici üzerindeki etkisi esas olarak Ağustos'un başında hissedilmeyecekti. Biraz daha yılın birinci ve ikinci çeyreğinde görülecekti. Sorun da bu. Yani tarifeler caydırıcı oldu. Büyük perakendeciler eski stoklarını kullanıyor. Fiyat artışlarını olabildiğince erteledi. Ama gelecek yıl bence bunu sürdürmek zor olacak. Yani tarifelerin hiçbir etkisi yok söylemini korumak bence zorlaşacak. Çünkü etkileri var. Peki James, acaba yüksek mahkemenin sonunda Başkan Trump'ın tarifelerini iptal etmesini bekliyor musun? Dün bir konumuz bunu söyledi. Yani yaklaşık $1,800 bir kazanç olabileceğini söyledi tüketiciler için yıllık. Burada işte detaylara çok girmek istemiyorum ama Başkan Trump'ın ana stratejilerinden biri olan bu tarifelere karşı bir geri adım bekliyor musunuz? Evet. Yüksek Mahkeme'nin tarifelerin tamamını ya da bir bölümünü iptal etmesi muhtemel. Yani hatırlarsan bu tarifelerde acil ekonomik yürütme yetkileri kullanılmasıyla ilgili iki ayrı boyut vardı. Bunlardan biri özellikle Çin'e karşı uygulanan fentanil ticaretini durdurmayı amaçlayan devasa tarifelerdi. Ve bence burada gerçekten de Yüksek Mahkeme'nin bir noktada her ikisini de etkileyeceğini düşünüyorum. Ve işte bir noktada burada daha fazla kişi şundan endişe ediyor. Yani tam olarak ne yaptığını bilmiyor olsalar da ister istemez gelecek dönemde bir durum olacak. Ama öyle biraz daha artık mesela burada verilen sözleri dinlerseniz eğer mesela Yüksek Mahkeme'nin yargıcı içinde tarifeleri az da olsa yakın duran kişi Thomas olduğunu görüyoruz. Buna karşılık yani en az 5 hatta 6 oy var gibi görünüyor. Yani tarifeleri itmek yönünde olan ve kararın yakında çıkmasını bekliyoruz. Ve resmi bir takvim yok ama yani Ocak ayının ilk haftasına denk geliyor 60 gün sayarsak. Evet James, bir şey daha merak ediyorum. Bu sabah Bloomberg Surveillance programında birisi şöyle söyledi. Trump'ın yeniden seçilip ikinci dönemine başladığı anda fiilen bir topal ördek olacağını söyledi. Buna katılıyor musun? Yoksa yeni yılda Beyaz Saray'dan kayda değer politikalar görmeye devam eder miyiz? Yoksa kongrenin yeniden canlandığını mı görürüz? Ben kongrenin tekrar canlanmasını beklemiyorum. Hiç beklemiyorum. Trump zamanını düşün. Yani her şey olağanüstü bir hızla yaşanıyor ve burada Trump'la birlikte inanılmaz derecede hızlı tempolu bir yıl ve neredeyse bir balayı dönemi yaşandı ve ben şu anda Trump zirvesi dediğim noktada olduğumuzu düşünüyorum. Trump'ın gelecek yılın ortasına kadar yaşam maliyetine odaklanması, işe yarayan bir ekonomik mesaj üretmesi ve somut sonuçlar göstermesi çok kritik olacak ve bir yandan da ara seçimlerde Trump ve Cumhuriyetçiler için tam anlamıyla bir rezimete doğru gidebiliriz. Yani zirve Trump'tan dip Trump'a geçiş olabilir. Yani ilk yıl hatta ilk bir buçuk yıl ara seçimlere kadar olan dönem ağırlıklı olarak iç politikaya odaklanır. Sonrasında da artık topal ördek konumundaki bir başkan için gündem neredeyse tamamen dış politika olur. Ya bu tam bir topal ördek davranışı. Evet, şimdi bir dakikamız kaldı ama haklısın. Yani programı açarken söyledim. Orta Doğu'da Rusya-Ukrayna hattında, Venezuela'da çok yoğun bir diplomatik trafik var. Bir dakikamız var ama bunu yıl boyunca ve Trump'ın yönetiminin geri kalanında da güçlü şekilde devam edeceğini düşünüyor musun? Evet, öyle düşünüyorum. Yani Capital Alpha olarak Ukrayna konusunda büyük bir kırılma beklemiyoruz ama oradaki uzman stratejistimiz yıl ortasına doğru bir tür çözüm ihtimali olabileceğini düşünüyor. Yani pek çok insan Rusya'nın içinde bulunduğu ekonomik durumu tam olarak anlamıyor. Ukrayna Savaşı'nı sanki Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi bir siper savaşıymış, her şey donmuş haldeymiş gibi görüyorlar. Oysa bundan çok uzak her şey. Yani Rus mühimmat fabrikalarını, enerji altyapısını, ihracatları, petrol tesislerini hedef alıyorlar Ukraynalılar aylardır. Yani Ruslar gerçekten ciddi biçimde zorlanıyor. Bu nedenle orada büyük hamleler görebiliriz. Ve Çin'e gittiğinde Trump orada biraz daha bir anlaşma yapabilmek için son dönemde diğer liderlere karşı sergilediği gibi Başkan Xi'ye de daha yumuşak, daha uzlaşmacı bir tavır takınabilir mi? Bunu da izleyeceğiz.